Kitabın adı Masum Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 33. Ayrım. Bölüm 17. Eve, Clarissa Price'ı sarsmayı başardığını hem de sağlam sarstığını biliyordu. Aynı zamanda Clarissa'nın masumiyet savaşçılarının onayından geçmeden avukat filan tutmayacağını da biliyordu. Ama Dwyer'ı arayacaktı. Eve, Price fotoğraflara bakarken kadının yüzünde oluşan dehşet ifadesini görmüştü. Şok ve inanamama da vardı fakat giderek üste çıkan şey dehşet olacaktı. Bu durum kadın gece çığlıklar atarak uyanana kadar onu içten içe kemirecekti. Eve aynı şeyin kendi başına da gelmemesi için ne yapması gerektiğini, sonraki adımlara geçmesi gerektiğini biliyordu. İşe odaklanmalıydı. Son fotoğrafları odasındaki dava panosuna iğnelerken kendine söylediği şey buydu. Kendi dehşetinin tekrar yüzeye çıkmasına, tıpkı Green'in Park Avenue'deki dairesine girdiğinde olduğu gibi gelip midesine bir yumruk gibi oturmasına izin veremezdi. Hissettiği dehşet bir an Dallas'ı geçmişe götürmüştü. Dallas şehrinde ufak, buz gibi soğuk bir odada elinde kanlar damlayan bir bıçağı tuttuğu ana dönmüştü. Rourke odaya girdi, kapıyı kapadı, kilitledi. Son cinayetler konusunda veri güncellemesi yapmak için tüm ekibin buraya gelmesini istiyorum, Jamie dışında. Bir dakika sonra, Dallas Rourke'a doğru ilerledi, onu omuzlarından tuttu ve kendine doğru çevirdi. Gözlerindeki gölgeleri görebiliyordu. Bir kısmının yorgunluktan olduğunu biliyordu ama çoğu kabusundan kaynaklanıyordu. Görebiliyorum. Rourke dudaklarını onun alnına bastırdı. Çektiğin acıyı görebiliyorum. Yoluma çıkmasına izin vermiyorum. Hayır, ona asla izin veremeyiz, değil mi? Bir dakika bekle Eve. Sadece bir dakika. Rourke'un kolları çoktan ona dolanmıştı ve şimdi Eve de ona sarılıyordu. Aynı şey değil. Aynı şey değildi. Ama yine de beni geçmişe götürdü. Beni tam o odaya geri gönderdi. Orada durmuş kıza bakıyordum ve birden babamı gördüm. Baktığım kişi babam oldu. Kas katı kesildim. Daha önce de böyle şeyler gördüm fakat beni bu şekilde geriye götürmediler. Bu bir kızdı, küçük bir kız. Benden daha büyüktü, yaşı benden iki kat daha fazlaydı. Ben de onun gibi olabilirdim. Eve bunu söyledikten sonra derin bir nefes verdi. Orada dikilirken düşündüğüm şey bu oldu. Kızın başında dururken düşündüğüm şey, eğer ben onu öldürmeseydim, ondan kaçmasaydım beni öldürebilirdi. Eve kendini biraz daha toplayarak başını geriye doğru çevirdi ve panoya daha berrak gözlerle baktı. Ona ne yaptıklarını görüyor musun? Yaşamı boyunca gördüğü ve yaptığı onca şeye rağmen Hannah Wyde'ın resimlerine bakmak Rourke'un kanını dondurmayı başardı. Kız neredeyse parçalarına ayrılmıştı. Üzerindeki gömlek ve şort lime limeydi. Kendi kanıyla kıpkırmızı olmuştu. Sen görebiliyorsun dedi sessizce Rourke. Tekrar tekrar görüyorsun ve bunu ne kadar çok görsen de senin için bir anlamı olmaya devam ediyor. Seni sen yapan şey işte bu. Şimdi toplantıya geçmemiz lazım. Bir sonraki adımı at diye düşündü Eve. İşini yap. Jamie'nin bir yerlerde meşgul edilmesi lazım. Bunu görmesini istemiyorum. Kızın resimlerini sonraki toplantıya kadar indirmiş olurum. Onu havuza ya da oyun odasına gönderirim. Senin işin bitene kadar orada kaldığından emin olmak için de Somerset'ten onu gözlemesini isterim. Eve başını salladı ve bir adım geriledi. Bir şey daha. Ben mühürlü dosyaları açman için seni zorladım ya da tehdit veya rüşvet kullandım mı? Hayır. Epey tereddütle lafı dolandırarak ve dişlerini sıkarak sordun sadece. Eve'in yüzüne yayılan şey neredeyse bir gülümsemeydi. Diş sıkmak kısmı dışında ben de öyle görmüştüm. Webster eğer gerekli olursa kısmını da ekledi ama yine de içişleri resmi sorgusunda da hayır derdim, yalan söylerdim. Öyle yapacağımı düşünmek hoşuma gitmiyor ama bununla yaşayabilirim. Eve tekrar Hannah Wyde'in fotoğraflarına baktı. Evet, bununla yaşayabilirim dedi. Ekibi topladığında Eve onlara ayrıntı vermeye başladı. Nick Green insanlara çeşitli hizmetler sağlıyor. Mesleği eğlence danışmanı olarak listelenmiş. Daha sıradan talepli müşterileri de olsa da çoğunluğu yüzeyin altında gezinmeyi seven tipler. Yasa dışı kimyasallar, çocuk pornosuna eğilimli olsa da sadizm, mazoşizm ve zoofili türünde porno videolar, aynı zamanda kanunun izin verdiğinden biraz daha ötesini seven ya da sadece o kanunu delmenin verdiği heyecandan hoşlananlar için her cinsten lisanssız eşler. Bir dosyası var. Dosya aynı zamanda o eşlerin seçimini şahsen yaptığını da gösteriyor. Toplamda 8 kez sorguya alınmış ama hiçbirinde dava açılmasına yetecek kadar şey bulunamamış. İşinin iyi bir gelir sağladığı belli. Park Avenue'da şık bir dairede yaşıyor. Bryce ya da The Wire'la herhangi bir bağlantısı olmuş mu diye sordu Baxter. Dosyalardaki verilerde onların isimlerine rastlamadım ama sosyal hizmetlerde tanındığından şüphem yok. Sorguya alındığı 8 olaydan ikisinde konu kanunen reşit olmayan bir çocuğa dair adam hakkında yapılan şikayet. O şikayetlerden birisi mühürlü ve o mührün altında bu grubun bir ya da daha fazla üyesini bulacağız. Teğmen, Trueheart okul sırasında oturan bir çocuk gibi el kaldırdı. Green'in sadece yaptığı şey yüzünden infaz edilmiş olması mümkün değil mi? Grupla doğrudan bir bağlantısı mı olmalı? Hedeflerini o şekilde seçmeleri için henüz erken, ilk dalga kişisel kin gündemlerine hizmet etmek zorunda. Öyle olmalı diye onayladı Feeney. Böyle bir grup oluşturuyorsun ve katılanlar çok büyük riskler alıyor. Çoğu da bunu sırf prensip adına yapıyor olamaz. İlk önce bir ödeşmeye ihtiyaçları var. Bunun grubun hiyerarşik düzeninde ve infazlarında da yeri olmalı. Yalnız içlerinde öfkeli fanatikler olacak. Ya da ellerini kana bulamadan birini öldürmek fikrinden keyif alan sosyopatlar. Elbette bu yolu takip etmekten haz duyan disiplinliler diye devam etti Rourke. Öfkeli ya da hayal kırıklığına uğramış polisler, bürokratlar, sosyal hizmet görevlileri gibi birden çok sefer suçluların sistemden kurtulabildiğini görmüş kişiler. Bence sadece böyle bir insan yapımı seçebilme sisteminden entelektüel haz alanlar da vardır aralarında. Eve, dava panosunu işaret etti. Seri çalışıyorlar. Bana göre şu ana kadar ilk dalgadakileri enfekte ettiler ya da onların enfeksiyon işlemleri tamamlandı. Üyelerine istedikleri ödeşmeyi sağladılar, minnetlerini kazandılar. Seri ve çoklu başarılar elde ettiler ve medyanın dikkatini olayın üzerinde tuttular. Kurban olarak çeşitli şekillerde olsa da çocukları hedef alanları seçtikleri çok belirgin. Kurbanlar çocuk olduğunda polisler bile daha farklı bir tutum sergiler. Dallas tekrar panoya döndü. Olay yerinde komşularla görüşmelerde edindiğimiz bilgilere göre Hannah White binada ilk olarak 10 gün önce görülmüş. Orada daha uzun süredir kalıyor olması muhtemel çünkü anne babası 3 aydır kızı ne görmüş ne de ondan haber almış. Bu kez polise ya da sosyal hizmetlere bir şikayette bulunmamışlar bile. Kız sürekli evden kaçıyormuş zaten. McNab, sen binanın güvenlik disklerini inceleyerek kızın Green'in yanına gelmesinin net tarihini belirle. Pekala. Son 2 haftada kızın ne sıklıkta gelip gittiğini ya da Green'i başka kimlerin ziyaret ettiğini bilmek istiyorum. Anne babasından kızın tanıdıklarına dair bir liste aldık. Peabody ve ben o isimler üzerinde çalışacağız. Baxter, sen Green'i şimdiye kadar sorgulamış bütün polislerin üzerinden bir kez geç. Feeney, Rourke ve Jamie de delil olarak el koyduğumuz bilgisayarlardan veri çıkarma üzerinde çalışmaya devam edecekler. Az kaldı, dedi Feeney. 8-10 saate kadar virüsü belirlemiş oluruz. Beni o konudan haberdar edin. Green, Wade infazı temel şablona uygun şekilde ilerlemiş. Green son 5 gün dairesine çekilmiş. Binada sabah 8'den gece yarısına kadar görevli kapıcılar var. 3 vardiya halinde çalışıyorlar. Bizim mezarlıktan bir droid sorumlu. Kapıcılardan hiçbiri Green'in o süre zarfında girişini ya da çıkışını görmemiş. Alınan ifadeler bunun adamın rutinine uygun olmadığını gösteriyor. Haftada en az 5 günü, günün çoğunu dışarıda geçirirmiş. Kapıcılardan biri 10 gün önce Green'in Wade'in tarifine uygun bir kızla geldiğini söylüyor ve ondan sonra kız sık sık gelip gitmiş. Dün kızın girişini ya da çıkışını gören kimse yok. Eve döndü. Olay yeri kaydı birinci ekrana. Ekrana açılan görüntü gayet yalın ve çarpıcıydı. Beyazın hakim olduğu yaşam alanı kan içindeydi. Halının üzerinde yol yol ilerleyen ince kan nehirlerinde kırık cam parçaları parlıyordu. Devrilmiş masalar, kırık bir eğlence ekranı, gür, tropik bitkiler beyaza net bir tezat çiziyordu ama kızın yerde yatan kanlı bedeniyle gayet uyumluydu. Genç kız, kolları ve bacakları açılmış halde yüzüstü yatıyordu. Saçları uzun ve kıvırcıktı. Bir zamanlar aralarında safir renkli gölgeler olan bir sarışındı. Kuruyup yapış yapış olmuş kanların altında o altın sarısı ve safir mavisinin bir kısmı hala belli oluyordu. Eve, olay yerinin detaylarını aktaran kendi sesini duydu ve sonra kendini görüntüye girip kızın cesedinin yanına eğilirken izledi. Halının üzerine saçılmış yasa dışı kimyasalları görüyorsunuz. Misafirlere ikramlık olarak hazırlandığı belli olan geniş bir kase kırılmış ve parçaları etrafa saçılmış olarak bulundu. Kasenin içinde de caz ve erotika oldukları teşhis edilen maddelerin izlerine rastlandı. Yatak odası kaydına geç. Ekrana siyah ve kırmızı tonlarda dekore edilmiş, geniş ve güneş ışıkları içinde bir oda geldi. Yataktaki çarşaflar yırtıktı. Masadaki bilgisayarın ekranı kameraya dönüktü ve üzerinde aynı mesaj vardı. Gerçek masumiyete ulaşıldı. Komodinin üzerinde zarar görmemiş bir diğer kase görülüyor. İçinde hala çeşitli yasa dışı maddeler var ve maddelerin bir kısmı yere saçılmış. Semptomlar kendini göstermeye başladığında Green kullanmaya devam etmiş. Çarşafların üzerinde muhtemelen burun kanamasından kaynaklanan kan izleri var. Yine çarşafların üzerindeki sperm izleri, Wade'in ölümünden önce mastürbasyon yapabildiği ya da Wade'le cinsel ilişkiye girebildiğini gösteriyor. Otopsi bize hangisi olduğunu söyleyecek. Wade'in bedeninde yeni cinsellik yaşandığına dair herhangi bir delil bulunamadı. Green hangi cehennemde diye sordu Baxter. O kısma geleceğiz. Olay yerindeki incelemelerim bana muhtemelen adamın son saatlerinde bir süre yatak odasına kapanmış, uyuşturucu alıp mastürbasyon yaptığını, Wade'in ise oturma odasında tek başına takıldığını gösteriyor. Abur cubur yemiş. O da uyuşturucu almış ve eğlence ekranını izlemiş. Green'in keyifli bir ev sahipliği sergilemiş olacağını sanmıyorum ama kızın Park Avenue'da bir dairede kolaydan uyuşturucu, bolca yemek ve alkolü sokakta numaralar çekmeye tercih ettiğinden eminim. En azından Green yatak odasından çıkana kadar öyle görmüştür. Truehart tekrar elini kaldırdı. Baxter onu hafifçe tekmeleyerek başını salladı. "Hı-hı," diye fısıldadı. Şu anda olay yerinde. Son 3 günde 8 telelink çağrısı gelmiş. Hiçbiri cevaplanmamış. Hepsi Green içinmiş. Wade de adamın sekreterliğine soyunmamış. Bu öğleden sonra bir noktada kız kalkmış. Belki dışarı çıkmak, biraz hareket etmek istemiş. Yatak odasına gitmiş olabilir ama kapı kapalı, kilitli. Kıyafetleri içeride. Kıyafetlerini giyip biraz süslenmezse dışarı nasıl çıkabilir? Adamdan kapıyı açmasını istiyor. Tekrarlıyor. Lanet olası kapıyı artık açmasını istiyor ancak cevap yok. Kapıyı tekmeliyor. Ayak parmaklarını yaralıyor. Bu durum kızı kızdırıyor. Kapıyı birkaç kez de kalçasıyla iteliyor. Onu da biraz yaralıyor. Lanet olası herif. Eve sahneyi gözünün önünde görebiliyordu. Neredeyse kızın hissettiği patlamaya hazır öfkeyi hissedebiliyordu. Kafası güzel ve çıkmaya hazır ama gidebileceği hiçbir yer yok. Mutfağa doğru ilerliyor, tatlı bir şeyler arıyor. Cazdan sonra tatlı krizi olabiliyor. Biraz dondurma yiyor ve kafasının güzel olmasının da etkisiyle tezgaha çikolata sosuyla pislik yazıyor. Arkasını dönüyor ve Green karşısında. Kötü görünüyor, gerçekten kötü. Burnu kanıyor ve gözleri korkunç durumda. Nefesi berbat halde ve geri kalanı da lağım gibi kokuyor. İç çamaşırını günlerdir değiştirmemiş gibi duruyor. Şimdi iş tutabileceklerini sanıyorsa çok yanılıyor. Eve gözlerinin önüne dairenin mutfağını getirdi. Beyaz, gümüş ve kandan dolayı kırmızı. Adama bir şey söylüyor. Bir yeni yetmenin zekice olduğunu sandığı bir şeyler. Adam ona vuruyor. Yüzünün ortasına sağlam bir tokat atıyor. Kız geriye savruluyor ve kafasını o taşçıya çarpıyor. Dondurma kasesini düşürüyor. Canı çok yanıyor. Kıza tenini parçalayacak kadar sert vurmuş. O taşçının kapağında deri ve saç kalacak kadar sert. Kızın bir an görüşü bulanıyor ve çok korkuyor ama Green'in tezgahın üzerindeki bıçaklıktan büyük bir çelik bıçağı aldığını gördüğünde çok daha fazla korkuyor. Green bıçağı ona doğru savuruyor. Kız ellerini kaldırıyor ve bıçak her iki avucunu da kesiyor. Kaçmaya çalışıyor ve ellerinden süzülen kan duvara da bulaşıyor. Sonra duvara omzundan da kanlar sıçrıyor. Çünkü muhtemelen adam onu tutup çevirerek bıçakla omzunu kesiyor. Saplamıyor. Mutfakta saplama yok. Sadece o uzun net bıçak kesikleri. Soldan sağa ve sağdan sola. Kız bağırıyor, yalvarıyor, ağlıyor, kurtulmaya çalışıyor. Kaçmaya çalışıyor ama bıçak darbelerini almaya devam ediyor. Sırtına, kalçalarına, tekrar omuzlarına. Yemek masasına doğru gidiyor. Green, kızın işini orada bitiriyor aslında. Bir atar damarını kesiyor ve kan fışkırmaya başlıyor. Kız zaten ölmüş ama daha farkında değil. Hala kurtulabileceğini düşünüyor. Oturma odasına doğru kaçıyor ama beyaz halının üzerinde artık yere yığılıyor. Birkaç santim sürünüyor. Sonra Green, bıçağı saplamaya başlıyor. "Tanrım," dedi McNab, duayı andıran bir tonla. Green, onun kim olduğunun bile farkında değil. Umursamıyor da. Ekrana bakarken Eve'in yüzü bir kaya gibi sertti. Wade'in çığlıkları kesildi ama Green'in kafasının içindeki çığlıklar susmuyor. Uyuşturucu kasesini savurup kırıyor, eğlence ekranını paramparça ediyor. Masa ve sehpaları deviriyor, kanepeyi de bıçaklıyor. Acıyı dindirmek zorunda. Yatak odasına dönüyor ama dayanamıyor artık. Terasın kapılarını açıyor. Bıçak hala elinde ve üstü başı kıpkırmızı. Bağırıyor, bağırıyor ve bağırıyor. Hava trafiğine, aşağıdaki caddeye ve iki daire aşağıda terasına çıkan komşularına bağırıyor. Alt kattaki komşu kadın içeri girip kapılarını kilitliyor ve polisleri arıyor. Polisler geldiğinde her şey çoktan sona ermiş. "Yatak odası teras görüntüsü," diye talimat verdi Eve. Green sırtüstü yatıyordu ve bu haliyle bir kan gölü içinde yüzen birini andırıyordu. Bıçağı kendi kalbine saplamıştı. 33. ayrımın sonu. Sayfa 296. Devamı 34. ayrımda.